Ayrım 10.
Ustasının anlatılmasından hoşlanmadığı şeyleri kimse bilmemeliydi. Ama ustası kalfasının anlatılmasından hoşlanıp hoşlanmayacağını düşünmekten bir takım şeyleri başkasına keyifle anlatıyordu artık. Onu kızdırmak için yapmıyordu bunu. Domuzluğundan yapmıyordu. Belliydi bu. Anlattıklarında herhangi bir kötülük olabileceğini, sevgili kalfasını tedirgin edebileceğini usu almıyordu. O kadar. Yanlış bir iş yapacağını kafası almıyordu ki. Sonunda karar verdi. Ustasına ne yaparsa yapsın kızmayacak, adamın yaşlandığını aklından çıkarmayacak, onu üzmemek için de yanıldığını görse bile susacaktı. İki gün önce damdan düşercesine yaşamama yardım edilmesi gerekecek günün gelmesinden korkarım demişti sabah çaylarını içerlerken. Senin yaşamama yardım etmen gerekecek günün gelmesinden. Yardımsız kalmalıyım ki köpekler gibi öleyim diyorum arada bir. Diyorum ya, yük olmanın acısı yapayalnız yaşamaktan kötü mü değil mi bilemiyorum. Bu sözler beyninde uğulduyordu hala. Kararında bu sözlerinde payı vardı elbet ama karara vardığı gece içi rahatladı. Deliksiz bir uykuydu. Nice zamandır uyumadı. Ertesi sabah yine karşılıklı oturmuş sabah çaylarını içerlerken ustanın burnunun sağ kanadı dibinde bir leke çarptı gözüne. Elini uzatıp silecekken kendini tuttu. Ustası o ben işini bilirdi. Usuna kötü bir şey gelirdi. Düşünmekten bile sakındı. O gün büyük bir ölünün yazı tutuluyordu. Akşama gösteri yoktu. Başını alıp çıktı kentin dışına. Eliyle koymuş gibi bir derecik bozuntusu bir söğütlük taslağı buldu. Yattı. Gözünü göğe dikti, daldı. Ustasının öleceği korkusu sardı yüreğini. Tut ki yanıldıydı. Ustası bugünlerde ölmeyecekti. Ama bu düşünce ilk olarak gelip yüreğine korku salmıyor muydu? Ölümünü düşünebiliyordu demek. Artık düşünebiliyordu. Sevinebilirdi de bir yerde. Usta olup çıraklar alacaktı yanına. Artık adam yetiştirecekti. Artık düşünebilecek, yıllardır yığdığı sorulara teker teker karşılıklar arayacak, arayabilecekti. Karşılıklar bulmaya çalışacaktı ama kendi de... Ölen çıraklar anımsadı. Ustasının kendisine böyle bağlanmasının bir nedeni de bu olamaz mıydı? Senden önce 3 çırak aldım yanıma demişti bir gün. 3'ü de kazaya uğradı. Seni aldıktan sonra kimseyi istemedim. Yalnız seninle uğraşmalıydım. Sen artık iyice yetiştin diye alıyorum bu çocuğu. İpin ortasında durup çalıştırırlarken burnunun sağ kanadı dibinde bir leke gördüğü çocuktu ustanın bu dediği. Onu aralarına aldıkları günün akşamıydı. Çocuğu yatırdıktan sonra anlatmıştı bunları kapının önünde. Yaz gecesinin o gürül gürül sıcağı içindi. O oğlanın ardından 2 çırak daha ölmüştü. Çocuğunu doğurup yitiren anılara benzemiyor muydu ustası? Doğurup yitiren ya da düşüren. Kendi kalfalığa erişmişti. Ustalığa yaklaşıyordu. Kendi de ölecek olsa. Ustası kurur gider, kahrından ölürdü. Ustalığın eşindeki gençliğinde ölüp yiten kalfasından ötürü. Kimseyi yetiştirememiş olurdu o zaman. Başka ustalar da vardı böyle, cambazlar arasında uğursuz sayılan. Çırakları ölen, kalfaları ölen, hep gençliklerinde ölen. Kendi ustası da böyleydi besbelli. Kimsecikler gelip böyle bir şeyi ona ya da onun yanında söylemeye kalkışmazdı elbet. Ama söylenmeyen şeyler yok mu sayılır? Sanat, cambazlık sanatı bu gibi ustalarda durup donuyordu anlaşılan. Çocuğu olmadan ölecek insanlar gibi. Bunların çoğu seriliyordu gerçi ustalar arasında. Büyüklüğe yaklaşanı da az değildi. Ama kuruyan dallar, kısır kadınlar değiller miydi gerçekte? Hepsi ustanın birinden yetişmişti. Ancak bunlardan kimse yetişmeyecekti. Bunların soyu kurumuyordu gerçekte. Kuruyan bunlardan doğacak olanlar soyuydu. Ama kendisi vardı işte. Cebinden aynasını çıkarıp baktı burnunun sağ kanadına. Değil ben, toz tozan bile yoktu. Yaşayacaktı demek. Ustası da birini yetiştirebilmiş olacak, uğursuz soyun torunlarından sayılmaktan kurtulacaktı. Ustasının bundan kurtulması için ölmesi gerekmesi, çırağının, kalfasının ölümünden sonra ustalığa yükselecek kalfasının yaşaması gerekmesi bir bakıma. Düşüncelerinin bu yola girmesinden hoşlanmadı. Gülünçle acıklının, gülünçlüyle ağlancın böyle birbirine girmesi kafasını büsbütün karıştırıyordu. Uyudu uyandı. Güneş batıya doğru kayıyordu. Kafese dönmenin vakti yaklaşıyor dedi ansızın yüksek sesle. Şaşırdı. Bu da nereden çıkmıştı, ne zamandan beri? O sabah ustası elinden çayı bırakmış, kalkıp aynaya bakmıştı. Burnunun sağ kanadı dibindeki lekeyi o da görür müydü diye yüreğini vuran bir el dolaştı içinde. Sonra da usta da olsa beni görmesi güç, belki de olanaksız dediydi içinden. Benleri gören kendisiydi. Ustasının böyle bir şey gördüğünü hiç işitmemişti, hiç konuşmamışlardı. Zaten ustası burnundan çok gözlerine, kaşlarına bakmıştı galiba. Dönüp "Bugün çalışmıyoruz, ipe çıkman da gereksiz. Benim gibi moruğun yanında durup ne yapacaksın?" demişti. "Biz nasıl olsa gideceğiz." Ya beni görmüştü ama olacak şey değildi. Ya da salt rastlantıydı bu sözlerin söylenmesi. Boğazı düğümlenmişti. Neden sonra böyle konuşma diyebilmişti. Ne söyleyeceğimi öğretmedin ki. Bilmiyorum ne diyeceğimi böyle sözler karşısında. Gülmüştü ustası. Haydi git gez demişti. Kafes vardı. Kendi sözlerinde de ustasının sözlerinde de ortaya çıkıyordu bu. Kafesten kaçılırdı. Kaçmaksa. Büyük bir cambaz olmak istemiyor muydu? Usta olmak için çalışmamış mıydı bunca yıl? İşini, sanatını, cambazlığını deliler gibi sev... Deliler gibi sevmek dediği şey bile usuna gelmiş değildi o güne dek. İnsan havayı sever mi? Havayı içine çeker, yaşar. O kadar. Bu da bir sözdü, bir kalıptı. İşitip durduğu, günün birinde kullanıverdiği. İşini delilerden de beter seviyordu. Onsuz hiçbir şey olmazdı. Ama ustasını da seviyordu. Ondan da hiç ayrılamadı. Gene de bütün bu tutkular, bu duygular kimin elinden çıkmıştı? Ustasının elinden değilse. İster tutku ister sevgi kafese dönecekti. Akşam ustasına baktı. Burnunun dibindeki o leke biraz büyümüş gibi geldi. İçine kaygılar doldu. Suyun kıyısında düşündüklerini örttü kapattı bu kaygılar. Üçüncü gününde kuşkusu kalmamıştı. Ustası ölecekti. Ben büyüyordu. Aklı başından gitti. Ne yapacağını bilemiyordu. Bakmaktan, benim büyüdüğünü görmekten öte bir şey gelmiyordu elinden. Ne zamandır bıraktıkları o pek tehlikeli yalancıktan güreşme numarasına dönmüşlerdi birkaç gündür. İpin ortasında güreşirken ustanın ölümüne yol açacak, ustanın ölümü kendi elinden olacak diye yüreği ağzına geliyor. Bu şaşkınlıkla bir kaza yaparım diye büsbütün gönlü kararıyordu. Bu ölümün başka ölümlere benzemeyeceğini biliyordu. Ansızın korkunç bir yalnızlık içinde kalacağını biliyordu. Bunları kurdukça da başını duvarlara vurası geliyordu. Böylesinin daha iyi olabileceğini düşünebilecek, düşünmekten korkmayacak bir takım kimseler vardır diye belli belirsiz bir şeyler seziyor da olsa. Büyüyen bana baktıkça çıldırıyordu ya, içini dökebileceği tek insana hiçbir şey sezdirmemenin gerekliliği onu eziyordu. Benim zeytin iriliğini bulduğu akşam ipin ortasında kendini kasarak ustasının yaklaşmasına bakıyordu. Geldi, tutuştular. Ustasındaydı yanlış adım atma sırası o gece. Yay gibi gerilmişti. Ustasının arkasından uçup onu yakalamak için en ufak fiskenin bile yıllarca kurup durduğu duvara yakabileceği korkuyla parlayıp öfkelenen ustasını bir daha öfkelendirmek istemediği için bu yanlış adımı atmakla geciktiğini söylemeyecekti oyundan sonra. Bu gecikmenin farkına vardığını bile sezdirmeyecekti. Hele yarın sabah olsun, bir şeyler uydururum, hastalanırım, ne bileyim bir şeyler bulurum, ipe çıkmayalım derim. Ya da bu sıcak havada sen çıkma, ben elimden geldiğince tek başıma seyircileri oyalayayım derim diye gönlünden fırtına gibi bir şeyler geçiyor, hiçbiriyle ustasını kandıramayacağını seziyor, titizleniyordu. Ama sezdirmeyecekti, sezdirmemeliydi. Yumuşacık tutuyordu kendi gövdesini, ustasının her devinimine göre ayarlayacaktı kendini. İlk olarak kimsecikler farkına varmasa bile artık pek usta bir cambaz olduğunu önce kendi kendine sonra da ustasına gösterebilecekti. Ustası ustaysa, ustasıysa bunun gene de farkına varmalıydı. Varmak zorundaydı. Kendisini alnından öpüp artık ustasın diyebilmek zorundaydı. Gösterecekti kendini bu gece. Ustası belki de onu sınıyordu. Kafasının içindeki korkudan habersiz, onun da bu sınanmadan habersiz olduğunu düşünerek. Yitirdiği bunca çıraktan sonra bunun ustalığa erişmesinin kıvancını duymak için, ölmeden, yenilmeden, bugüne eriştiğini görerek kıvanmak için. Ama böyle şeyler düşünmek bile ustalığı daha hak etmediğini düşündürmez miydi? Ustası karşısında yitip gitmek üzereyken. Bekliyordu. Ustanın son adımı atmasını bekliyordu hala. Ustası orta ipin altındaki halkaya tutunmuştu bile. Ama seyircilerin çepeçevre sardığı ince kum döşeli oyun alanı kendisine hızla yaklaşırken bağırtıların, çığlıkların içinde seçemedi ustasının "Vah şaşkın oğlum" diyen sesini. İşitemedi. 1970 8 Göçebeler önceleri tek tek görünmüş olacaktı o toprakların kıyısındaki ormanlar içinde. Soğuk yaylalardan, buzulu dağlarından, bataklı kovalarından güneye doğru iniyorlardı durmadan. Kentleri, çiftlikleri, panayırlara basıp açlıklarını gideriyorlardı. Hayvanları da kendileri gibi süzgündü ilk göründüklerinde. Kuzeydeki avlaklar, otluklar barınmalarına yetmiyordu artık. Ya da atlarla, köpeklerle yetinmekten usanmışlardı. Kurdukları kışlık köylerde köklerle, yumrularla, çabuk yetişen sebzelerle karın doyurmak istemiyorlardı bundan böyle. Sayıları gitgide arttı. Kendilerine göre güney, bu kente göre gene de pek kuzeyde kalan o zengin derebeyinin topraklarını iyice kuşattıklarında dört yönden salgına girişip ürünleri yağmaladılar, çekildiler. Ancak dördüncü yağmada derebeyinin kalesine iyice yaklaşabildiler. Bu topraklarda derebeyinin askeri çoktu. Her yağmadan sonra kaçan köylüler derebeyinin yanına geliyordu. Derebeyi elinde toprağı için gerçekten savaşmak isteyecek, gözünü öfke bürümüş askerin arttığını görüyor ama bekliyordu. Savaş alanının pek geniş olmaması gerekirdi ancak o zaman bu dört koldan saldıran orman adamlarına. Derebeyinin topraklarından bakıldığı zaman bu adamlar ormanlardan çıkıp gelmişti çünkü. Kafa tutulabilirdi, tutamadılar. Yiğitçe çarpışıp öldülerse de. Derebeyi topraklarının, sokaklarının, evlerinin, insanlarının art arda gelen yağma dalgaları ile eriyip gitmesine katlanmak zorunda kaldı. Sonunda yenildiğini kabul etti. Kalkıp güneye göçtü. 2-3 yüzyıl sonra gene ormanlardan çıkan ama artık göçebe olmayan bu yağmacıların saldırısına uğradı yeniden yeni derebeyi, yeni derebeyliğinde. Artık kışlak, konar kalkar köylerde kışlamadığı, kat kat yünler, postlar giyinip at sırtında uyumadığı için bir zamanların göçebesi içilecek suyun ardında değildi artık. Yıkanılacak, çimilecek, bakılacak suyun tadına varmıştı. Şimdi aradığı göze değil, pınar değil, çeşmeydi. Hamamdı, ırmaktı, denizdi. Yeni derebeyliğinde bütün bunlar vardı yeni derebeyinin ama bu kez yenilmemenin yollarını aradı, buldu. Onlarla uzlaşmaya vardım. Oyun doğdu. Oyunun başladığını bildiren başkan yerine oturmuştu. Ama ilk adımın atılması için büyük, süsü çeşmenin sarayın gölgesiyle kararması gerekiyordu. Bekliyorduk. Karşımdaki yeşilli piyadelerin ardında onun uzun boyu sivriliyordu. Saçı öğle güneşinden de sarı kumral bir parıltı içindeydi şimdi. Bana bakıyordu. Onun gibi bir veziri, ben küçücük bir piyade nasıl... Üstelik biz morlar başkanın yönetimi altındaydık. Her adımımızı o kararlaştıracak, her seslenişinde onun istediğini yapacaktık. Oysa yeşilleri yöneten kimse yoktu, bağımsızdı onlar. Kendi aralarında duruma en uygun adımı kararlaştıracak, atacaklardı. Onların hepsi yabancıydı. Morların 10 tanesi kentliydi. 6 tanesi de dışarılıkları simgelemek üzere yabancılardan seçilirdi. Ama onlar da başkana uyardı. Nasıl? Nasıl alabilirdim? Başlarında yönetici olmadığından onların adım atmaları çok daha güçtü. Ancak küçücük, bağımlı bir piyadeydim ben. Çeşme gölgede kaldı. Başkan ilk hamlede beni öne sürdü. 8. Masal Bizim Denizimiz Akro Madenizine Çocuklar kumsalın balçık gibi yoğrulabilen yerinde oynuyorlardı. Sıcacık, yumuşacık tüylü hayvan sırtları üzerinden aşarmış gibi kovalaşarak gelen dalgalar ayaklarına, ellerine doğru uzandıktan sonra bitiveriyor, sönüveriyordu kumların içinde. Kıçlarında iki dairecik vardı çocukların, yaş kumların yapıştığı yerde. Ne yapacaklarını kestirememişlerdi daha. Topaklar yoğuruyorlardı, kalıp kalıp aldıkları çamuru biraz öteye götürüyor, bozuyor, yeniden yoğuruyorlardı. Çukurlar açıp önünde çömeliyorlar, eşeledikleri kumları bir yana yığıp ayalarıyla vura vura sıkıştırıyorlar. Buldukları izmaritleri, çalı çırpıyı, yalız yüzlü iri çakılları çukurlara doldurup gömüyorlar. Üstünü örttükten hemen sonra yeniden açıyorlardı. Sesleri işitilmiyordu pek, her şey oyalıyordu onları. Arada bir, paylaşamadıkları bir çakıl, denizin yontup biçimlendiği bir tahta, bir dal parçacığı üzerinde çekişecek gibi oluyor, sonra onu hemen yaş kumlara gömerek anlaşmazlık doğuracak bir şey bırakmıyorlardı ortada. Çakıl da, aransa, yontulu tahta parçacıkları da, çoktu kumların arasında. Bir ara, esintiye uyarak ayaklarının dibine sürüklenen bir mektup zarfı köşesi onları biraz huysuzlandırdı. Pulu parıl parıldı, renkli renkliydi, örselenmemişti. Bir tanesi onu sökmeyi başardı, yırtmadan, buruşturmadan. Öbürleri ağızları açık, gözleri ilileşmiş, bakmış durmuşlardı ona. Oğlan tuttu, pulu göğsüne yapıştırdı. Uzanan eller asılı kaldı havada. Göğsü pulunun yumrukları kalkmıştı. Sonra pul da çukura gömülenler arasına girdi. Oyunları sessizce sürüp gidiyordu. Geride, çok geride, fundalığın içinde bir kertenkele sessizlikten ürktü. İncecik bir hışırtı içinde aktı, yetti. Kadınlar çocukların biraz arkasında çardağın altında oturuyordu. Konuşuyor, uzanıyor, uyukluyor, kalkıp gene lafa başlıyorlardı. Çardak altının köşelenmesini öbür ucunda, onlardan uzakta iki olan vardı. İyice ne yanmış, büsbütün esmerleşmişti zaten güneyli derileri. Onlar denize ancak biraz serinlemek için giriyor, hemen dönüyorlardı çardağın altına. Ders çalışıyorlardı. Sınavlara hazırlanıyorlardı herhalde. Arada bir sesler bir parça yükseliyor, çardağın altında bile titreştiği görülebilen havada, kumun üzerinde bir bilim terimi, ağır başlı, kitaptan çıkma bir iki söz uçuşuyor, saçılıyordu sağa sola. Kumsalın gerisindeki fundalıktan bir kertenkele çıktı. İrice bir taşa tırmandı. Karnı inip kalkıyordu güneşin kızgınlığını emmiş taşın yüzünde. Erkekler denizdeydi. Bildikleri denizin bildikleri yeşilliklerini, iribaş karası, tavus aynası, deniz anası, erik kütürü yeşilliklerini her an yeniden tansiyarak yüzüyorlardı. Serinlemek için değil yalnız, yüzmek için de değil gerçekti. Suyun içinde olmak, suyun içinde kollarının, bacaklarının, gövdelerinin yarı özgürlüğünü bir tamlığın mutluluğu diye yaşamak, suyun esnekliğinde devinmek, tuzun kanlarına karıştığını duyar gibi olmak için. Bu tuzlu su işi ikisini de heyecanlandırırdı. İkisinin de aklında yıllar önce okunmuş, ister inan ister inanma değerindeki bir başlık, o başlığın ardından gelen düzenli bilgilerin kanla deniz suyu arasında bulunduğunu gösterdikleri benzerlik anlamaktaydı tembel tembel. Böyle bir benzetişte tuzlar, su, ortam güçlük çıkaracak terimler değildi de renge, akışkanlığa, ısıya gelince duraklıyor, gülüyorlardı bu özdeşliğe. Haydi ısıyı düşürdük diyorlardı. Haydi akışkanlığı artıralım diyorlardı. Kan pıhtılaşmasın, kurumuş kan pul pul, toz toz dökülmesin diyorlardı. Rengi de dönüştürecek bir yol bulamayız ya. Gülüyorlardı bu benzerliği. Hadi hadi diyorlardı. Biraz daha akıllılık etmeye çalışalım. Rengi de dönüştürecek bir. Gülüyorlar, akıllılıkla değil, aklı artırmakla değil, eksiltmekle bu işin üstesinden gelmek gerekeceğini söylüyorlardı. Aklı eksiltmek için gene aklı kullanmak gerektiği gerçekliği ise yüzlükleri açıkların kımıltısızlığında sudan çok daha katı bir yüzey gibi gelip burunlarına, alınlarına dayanıyordu. Rengi de dönüştürecek bir. Kumsalın bir ucundaki dere yatağının suyu iyiden iyiye çekilmiş balçığında bir kurbağa yaklaşan bir tehlike sezmiş gibi ürkek vırakladı. Dere ile deniz arasında yığılmış çakıllara doğru attı kendini. Vazgeçti. Üç sıçrayışta yatağın yukarısına doğru kaçtı. Yemyeşil bir su kalıntısını hala bulabileceğini sezdiği doğrultuda. Karadakilere bakıyordu erkekler. Yel denizden tuz taşıyamayacak denli hafif esiyordu. Yalnız tozu, kumu bırakıyordu çardağın altındakilerin kulak kıvrımlarına, burun deliklerine, dudaklarına, göbeklerine. Çocukların bir ayakları tozda, bir ayakları tuzdaydı. Tuz şimdilik bütünüyle yalnız kendilerindeydi, denizdekilerde. Su onlardaydı, suyu orada bir yalayıp kırıştıran ince yel onlardaydı. Yalnız güneş karadakilerden yanaydı şu anda, gülüyorlardı. ateş bizde, bizim içimizde nasıl olsa diyerek. Bunu denizin kanla aynı bileşimde olmasına karşı bir üstünlük olarak kullanabileceklerini düşünüyorlardı şimdi. Isıya düşürmeyeceklerdi daha. Gene de renk kalıyordu açıkta. Ateşin kırmızısı indirgemek, erik, yaprak, yosun, biber yeşiline indirgemek. Biberin ateşi yeşildi örneğin. Hah diyorlardı. Doğru yola girdik galiba. İndirgemek, indirgemek gerekiyordu. Denenmeliydi. Kumsalın gerisindeki kızgın taşın üzerinde soluyan kertenkele, fundalığın içinden gelen bir hışırtıyla ilkildi. Yıldırdı şöyle bir. Daldı sonra. Taşın altına sığındı. Yeşilimsi boz rengi kumu uyuyordu serin gölgede. Aralanan sapların içinden bezgin bir kedi çıktı. Taşın üstünü dibini kokladı, arandı, bir şey bulamadı, üstelemedi, uzaklaştı. Uzun boylusu, ayağım değdi, dedi, dibe. Biraz ötede orta boylusu, ben de diz çökebiliyorum artık, dedi. Başları suyun üzerinde, kımıltısızdı şimdi. Karaya çıkmaya karar verdik, tamam, dedi uzun boylusu. He, dedi orta boylusu. Uzun boylusu ona yansıladı. Heye heye, güldüler. Çok uzak bir ülkenin dilinden de onama sözü kullanılıyordu bu. Filmlerden öğrenmişlerdi. Öyle hemen çıkılmaz ki zaten, dedi uzun boylusu. Başımızı çıkardık, boğulmayacağımızı anladık. Ama düşmanlarımızı bilmiyoruz ki daha. Var mı yok mu? Varsa kimler?